Ayrım 2, Sülale Devri, Mustafa Balbay. Sayfa 20. İhaleye fesat karıştırma. 17-25 Aralık sürecinden sonra ortaya çıkan kimi gerçeklerle AKP iktidarı döneminde yolsuzluğun lokal ya da kişisel değil, kurumsal bir nitelik kazandığı görülüyor. Önceki iktidarlar döneminde de benzer dosyalar ortaya çıkarıldı. Bir süre saklanmaya çalışılsa bile gizlenemez, bütün çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önüne serildi. AKP iktidarı döneminde ise klasik Anadolu sözüne gönderme yapmak gerekirse şöyle bir yol benimsenmiş görünüyor. Yolsuzluğu yapan yasasını hazırlar. Sadece kamu ihale kanununun son 10 yılda değişiklik yapıldığını anımsatırsak ne demek istediğimiz anlaşılacak. Genel bir hükümet icraatı olarak yapılan bir işlem yasaya aykırı ise anında yasa değiştirildi. Böylece sözüm ona o işlem yasaya uygunmuş gibi gösterildi. Resmi gazete bunun onlarca örneğiyle dolu. Yasalar böylesine kolay değişince elbette yönetmeliklerin esamesi okunmadı. Her yönetmelik göstermelik bir prosedür haline getirildi. Bunun devamında da yolsuzlukları ifade eden kimi suç tanımları da değişti. Örneğin ihaleye fesat karıştırmak diye bir suç artık yok. Onun yerine ihaleye fırsat karıştırmak var. Kim hükümet şemsiyesi altında fırsatını bulabilirse ihalesini alıyor. Yasalara uydurulmuş bu usulsüzlük dolu işlemlerin yanında bir de taşınmaz tabiat ve kültür varlıkları ile tapu müdürlüklerine dayalı mülkiyet değişimleri var. Başbakan üzerine öyle etkiler aldı ki tapu dairelerinin son onay amiri desek yeridir. 17 Aralık'tan sonra ortaya çıkan iddiaların ne kadarının gerçek olduğu, ne kadarının dillendirildiği önemli bir sorundur. Neyle suçlanırsa suçlansın herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalan kişilerin toplum vicdanını da rahatlatacak ölçüde savunma hakkına sahip olması gerekir. Bunlar hukukun evrensel ilkeleri. Ancak bizim burada konu ettiğimiz hükümetin doğrudan kendi üzerine aldığı yetkiler. Örneğin yerel belediyeden büyükşehir belediyesine hiçbir kurumun onaylamadığı bir imar değişikliği doğrudan başbakanın onayıyla gerçekleşebiliyorsa burada açıklamaya muhtaç bir durum var demektir. Son dönemdeki dosyalarda buna benzer onlarca örnek yer alıyor. Her nasıl oluyorsa hükümet icraatının zenginleştirdiği kesimlerin başında yine hükümet üyelerinin ve iktidar ortaklarının yakınları geliyor. Türkiye'de öteden beri yerleşmiş bir hastalık vardı. Bu hastalık şöyle bir söylemle kendini gösteriyordu. Arkadaş adam çalıyor ama iş de yapıyor. AKP iktidarı döneminde uzun süre bu hastalık su yüzüne çıkmadı. Ancak gelinen noktada, başta da vurguladığımız gibi tek tek yolsuzluklar yerine kurumsal bir hastalıkla karşı karşıyayız. Toplumun bu hastalığa nasıl tepki vereceği 30 Mart yerel seçimlerinde belli olacak. Yerel seçimler doğası gereği başkan adayından yerel sorunlara kadar farklı verilere dayalı seyrediyor. Ancak 17 Aralık sonrası bir dönemin icraatının ne olduğunu ortaya koyan çok ciddi belgeye, delile dayalı yolsuzluklar gündeme geldi. Son günlerde katıldığım toplantıların çoğunda insanlar adeta birbiriyle sözleşmiş gibi şu haykırışlar yükseliyor. Hırsız var. Buna duymadım karşılığını verince bütün salon bağırmaya başlıyor. Bu durum çalıyor ama işte yapıyor hastalığına toplumun çare aramakta olduğunu gösteriyor. Başbakanın arada bir gönderme yaptığı Osmanlı tarihiyle karşılaştırmak gerekirse Osmanlı'da bir lale devri vardı. Türkiye'de sülale devri yaşanıyor. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi bunun da ömrü uzun olmayacak. Faili meşhur cinayetler. Gezi direnişi sırasında Eskişehir'de katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz davası, Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan faili meçhul cinayetlerin biçim değiştirdiğini ortaya koyuyor. Artık faili meçhul cinayetlerin yerine deyim yerinde ise faili meşhur cinayetler aldı. Ankara'da katledilen Ethem Sarısülük davasının ardından Ali İsmail Korkmaz davasında da sanıkları adeta yargılamak değil, yargıdan kaçırmak üzere bir planlama yapılmış. Mahkeme başkanları duruşmaları açarken salonun hazır olduğunu vurguladıktan sonra şunu söyler. Açık yargılamaya devam olundu. Bunun anlamı millet adına karar veren mahkemelerin yargılamayı kamuya açık yaptığını zapta geçirilmesidir. Gelin görün ki Eskişehir'de işlenen Korkmaz cinayetiyle ilgili dava buradan kaçırılıyor ve Kayseri'ye alınıyor. Dava günü şehir adeta abluka altına tutuluyor, giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Duruşmayı izlemek üzere öteki şehirlerden gelenler kent girişinde durduruluyor. Duruşma salonu da bu tedbirlerden payını alıyor. Bunun adı açık yargılama değil, yargılamayı kamuoyundan kaçırmadır. Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faili olarak yargılanmakta olan kişiler uzun süre saklanmıştı. Zaten cinayete ilk teşhisi Eskişehir valisi koymuş, arkadaşları öldürmüştür demişti. Bu havada başlayan soruşturmanın ne kadar sağlıklı yürütüldüğü elbette tartışma götürür. Dünkü ilk yargılama sırasında yaşananlar Korkmaz cinayetinin devam ettiğini gösteriyordu. Bir polis Eskişehir sokaklarında bazı gençleri kovaladığını ancak onların arasında Ali İsmail Korkmaz'ın olmadığını söyledikten sonra yerde yatan bir genci ayağıyla hafif dürttüğünü ifade ediyor. Ardından da yerde bitkin yatan bir kişi birden kendine gelip küfretmeye başlıyor. Polis de erkek adama yakışmaz cevabını veriyor. Aylarca özenilerek hazırlanan bu ifadeler hiç değilse birazcık akla uygun olsaydı. Sanık polislerden birinin olayı anlatırken Ali İsmail diye tabir edilen şahıs ifadesini kullanması güvenlik görevlilerinin amirlerinden aldıkları sıkı tembihlerle gezi gençlerine nasıl baktığını da ortaya koyuyor. Mahkeme başkanının bir sonraki duruşma gününü 13 Mayıs olarak belirlemesi ne yazık ki bu davanın zamana yayılacağı endişesini öne çıkarıyor. Gezi direnişinin başlıca kahramanı annelerdir. Onlar gezi direnişinin en ateşli günlerinde AKP valilerinin "Anneler çocuklarınızı meydanlardan çekin yoksa kötü olacak" uyarısına kendilerini de meydanlara gelerek karşılık verdiler. Anne Emel Korkmaz'ın dün Kayseri'deki duruşmaya gelip oğlunun resimlerini havaya kaldırarak "Gözlerime bakın" diye haykırması Ali İsmail Korkmaz cinayetinin tarihi anlamda karar anıdır. Anne Korkmaz mahkeme salonunda herkese gösterdiği oğlunun resimlerini tüm Türkiye'ye göstermiştir. Tıpkı öteki siyasallaşan davalarda olduğu gibi burada da hukuk halkla birlikte aranacak. Kayseri'deki Korkmaz davasına Türkiye'nin dört bir yanından katılım olması hem gezi ruhunun devam ettiğini hem Korkmaz cinayetinin unutulmayacağını gösteriyor. Anne Emel Korkmaz'ın gezi direnişinde hayatını kaybeden öteki gençlerin anneleriyle birlikte gösterdiği duruş, her şeye rağmen barış içinde bir Türkiye arayışının resmidir. Asıl duruşma halkın vicdanında yaşanmaktadır. Hepimiz kendimizi o vicdan mahkemesine ortak etmeliyiz. Kahvehaneye de sansür. 9 Aralık gecesi başlayan özgürlüğün ikinci ayı dolarken 59 günlük zaman diliminde 128. konuşmayı Nazilli Lisesi 1977 mezunlarının buluşmasında yaptım. 18 ili kapsayan bu 128 konuşmada toplumun 30 Mart'taki yerel seçim sürecine girdiği, sandık heyecanının usul usul beldelere hatta köylere kadar yayıldığı dikkati çekiyordu. Belde ve köylerdeki seçim heyecanının daha farklı bir nedeni var. Memleketin her şeyiyle oynayan AKP, bütün şehir yasası ile birlikte kasaba ve beldelerin düzenini de bozmuş. Buralardaki yerel yönetim yapısından mülkiyet hakkına kadar pek çok konuda belirsiz bir değişiklik var. Bunu ayrı bir yazı konusu yapacağız. Yine büyük kentlerin yanı sıra köy ve kasabalarda yankı bulan bir başka durum 17-25 Aralık süreci. Her ne kadar başbakan akla gelen gelmeyen bütün yöntemleri deneyerek bu süreci örtmeye hatta yönünü değiştirmeye çalışsa da halkın gözünde suçüstü hali var. Türkiye'de en güçlü gündem konusunun bir haftalık ömrü vardır ama 17-25 Aralık süreci sıradan bir gündem değil, 12 yılın özeti olduğu için seçimlerin kaderinde önemli rol oynayacak. İzmir Nazilli Seferi öncesinde 7 Şubat'ta sevgili Muharrem İnce'nin davetiyle Yalova'ya giderken sabah çok erken yola çıktık. Yalova öncesi Karamürsel'e uğradık. Onun da öncesinde birkaç bin nüfuslu bir beldede rastgele bir kahvede sabah çayı içelim dedik. Kapıdan girdiğimizde içeride 3 kişi vardı. Selam verip masaya oturduk. İlerleyen dakikalarda gelenlerin bir kısmı etrafımıza oturdu. Bir kısmı az ileride sohbetimizi izledi. Yeni demlenmiş sabah çayını içerken kahvehanenin hem sahipliğini hem garsonluğunu yapan orta yaştan arkadaş dönüp "Çıktığın gibi konuşmaya devam ediyorsun" dedi. Arkasını şöyle getirdi. "Ama bizim kahvede sansür var. Geçen gün polisler geldi, uyardı. Sonun kötü olur dedi. Neden uyardıklarını sordum. Kahvede akşam haberleri izlenirken başbakan konuşmaya başlayınca kahve sakinleri duygularını yüksek sesle söylüyormuş. Bu durum polise kadar gitmiş. Polis kahvedekilerin haberleri sessizce izlemesini istemiş. Kahvehane sahibi tek tek insanlardan sorumlu olmadığını, etraftakileri rahatsız etmediği sürece kimseye bir şey demeyeceğini söyleyince polis şu çözümü önermiş. O zaman sen de ya haberlerde televizyonun sesini kıs ya da kapat. Kahvehane sahibinin öyküsünü dinledikten sonra masadaki sohbetin seyri de değişti. İktidar partisini tutan arkadaş masayı terk edip dışarı çıkarken 75 yaşındaki İsmail abi ona şöyle seslendi. Aklınızı başınıza toplayın. Sonunuz çok kötü olacak. 62 yaşındaki AKP'den önce MHP'li, çok kısa süreli BBP'li ama uzun sürede Erbakancı olan arkadaş da ona şöyle çıkıştı. Düne kadar CHP'ye laf ediyordun, şimdi CHP ağzıyla konuşuyorsun. İsmail abi ise sesini biraz daha yükseltti. Ben kimsenin ağzıyla konuşmuyorum, doğruyu söylüyorum. Memleketi, devleti perişan ettiniz diye devam etti. Daha sonra söylediklerini yazmamız şık olmaz. Anadolu'nun küçük yerleşim yerlerindeki tabloda gösteriyor ki iktidar koalisyonu içinde çatlak değil, artık ayrılık var. Anadolu yeni bir sentez arıyor. Kimileri bu sentezin CHP'siz olması arayışında. Buna karşın CHP'nin de yerel adayları ile birlikte bir çekim merkezi olduğu görünür gerçek. Öyle anlaşılıyor ki 30 Mart sadece yerel seçimlerin tarihi değil. Kentsel ölüşüm. Pek çok kentin olduğu gibi Ankara'nın da girişi gecekondularla başlardı. Özellikle havaalanı yönünden gelişte, yolun iki tarafında tepeden vadiye üst üste binmiş, düzensiz yapılı binalar yolcuları karşılardı. Gecekondu sahipleri her seçim döneminde sorunlarının bir bölümünü çözer, 3-4 seçimlik bir süreçte yoldan elektriğe kadar günlük yaşamı kolaylaştırmaya çalışırdı. Her binanın önünde yükselen serviler, meyve ağaçları görüntünün başlıca tesellisi olurdu. Baharda çiçek açan ağaçlar gecekonduları vazolaştırırdı. Toplu taşım araçlarının bir noktaya kadar ulaşabildiği, kimi sokaklarından kanalizasyon sularının aktığı bu yerleşim yerlerinin sağlıklı hale getirilmesi elbette gerekliydi. Ancak kentsel dönüşüm adı altında başlatılan girişimin bu arayışı karşılamak yerine yeni bir kent sorunu yarattığı görülüyor. Gecekondular gitti. Beton kondular geldi. Yıkılan binaların yerine kondurulan beton dikintiler, genel görünümden içindeki yaşam koşullarına kadar pek çok yönüyle insani değerlerin çok gerisinde. AKP'nin başlıca icraat yöntemi bu. Toplumun hemen tüm kesimlerinin sorun olarak kabul ettiği konuyu alıyor, soruyor. Ben bu sorunu çözmek istiyorum, itiraz eden var mı? Kim hayır der ki? İşte asıl sorun bu aşamadan sonra başlıyor. Hükümet rant odaklı bir anlayışla o sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirirken eleştirenlere de çıkışıyor. Hem sorunun olduğunu kabul ediyorsunuz, hem de çözüme karşı çıkıyorsunuz. Bir kere de samimi olduğunuzu görelim. Kentlerdeki çarpık gecekonduların çirkin beton kondulara dönüşmesi yetmiyormuş gibi, bunlara orman alanları da ekleniyor. Plansız şekilde orman diplerine kadar gelen gecekonduların devamındaki ormanlar da yasal düzenlemeyle betonlaştırılıyor. Dün Ormancılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde konu orman talanına gelince çarpıcı rakamlar verdiler. 1956'da çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu 1971'e dek hiç değişmedi. 1971'den 2000 yılına dek 8 kez değişti. AKP iktidarı döneminde ise tam 21 kez değişikliğe uğradı. Neredeyse her torba kanunun içine Orman Kanunu'na yönelik bir değişiklik de kondu. Bugüne dek yok olan ormanların %58'i iktidarların yasal değişikliklerinin kurbanı. Yani yangınlar başta olmak üzere öteki yok olma nedenlerinin tümünden fazla yasal yangın zararı var. Bunlar da çoğunlukla orman alanlarının rantın ve kentin parçası yapmaya yönelik. Ankara ile devam etmek gerekirse, Atatürk Orman Çiftliği de kentsel dönüşüm planlarından payını aldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün AOÇ sınırları içindeki düşük yapılaşmayla oluşmuş binaları çevresindeki ağaçlarla birlikte ortadan kaldırıldı. Burada kesilen 3000 aşkın ağaç tam 133 ayrı türdendi. Bu alan beton kuşatmanın altında. Yerel seçimler bu anlayışın da oylandığı bir süreç olacak. Kentin ortasından otoyol geçiren, kentsel dönüşümü sözcüğün tam anlamıyla kentsel ölüşüme çeviren Gökçek zihniyetinin sona ermesi, sadece bugün değil, gelecek kuşaklar için de önemli. Evet, gecekondular sorundu. Ama bugün yapılan, çözülmesi gereken bu sorunun üzerine kalın bir beton dökmekten başka bir şey değil. Savcınızı nasıl alırsınız? Bu gidişle meclis çalışmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev alması gerekecek. Meclis çatısı altında adeta yasa çalışması değil, yasa çatışması yaşanıyor. İktidarın her ne pahasına olursa olsun meclisten geçirmeye yemin ettiği metinlere yasa demek olanaksız. Bunlar olsa olsa hükümetin geçici yönetmelikleri olabilir. Zira her biri kullanıldıktan sonra birkaç mevsim içinde yeniden değiştirilecek icraat araçları. AKP'li vekiller sadece parmak kaldırarak, o da yetmezse kavga ederek maddeleri oylamalara katıldıkları için zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Birçoğu geçen maddenin amacının ne olduğundan habersiz. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, AKP milletvekillerinin evet oyu verdiği bir maddeye hayır oyu vermeye koşullandıklarını bildiği için şaka yollu etrafına dönüp şunu önerdi. Arkadaşlar, yasadaki bu maddeye biz evet oyu verelim, AKP'liler de bize bakıp hayır oyu verir. Hükümetin getirdiği taslağı reddetmiş olurlar. Meclisin bu haftaki çalışmasında komisyonlardan genel kurula kadar yargıyı yeniden biçimlendirme girişimleri gündemdeydi. Demokratikleşme paketi diye topluma yutturulmaya çalışılan 22 maddelik değişiklik öylesine hukuk dışı maddeler içeriyor ki bunlardan 3 örnek versek her şeyi anlatmaya yetecek. AKP sözüm ona adil yargılamayı sağlamak için hakim ve savcıların kendi hatalarından doğan bir başka yargı kararıyla kesinleşen tazminat davalarında parayı kendilerinin ödemesi ilkesini getirmişti. Mehmet Haberal bu ilkeye dayanarak Ergenekon savcılarını dava etmiş, tutukluluğa devam kararının haksız verildiğini bu dava yoluyla tescil ettirmişti. Mahkeme Ergenekon yargıçlarının tazminat ödemesine hükmetmişti. Eğer bu mahkeme kararı uygulansaydı, başta Ergenekon yargıçları olmak üzere tutukluluğun ve tutukluluğa devam kararının altına imza atanlar daha dikkatli davranacaktı. Ergenekon'da tahliyelerin gelebileceği telaşına kapılan hükümet, 2010 yılında apar topar yasayı değiştirdi. Hakim ve savcılara hükmedilen tazminatların devlet tarafından ödenmesini ileri demokrasi, adil yargılama diye meclisten geçirdi. Devran döndü, aynı yargıç ve savcılar bu kez tutuklama kararlarını 17 Aralık süreci için kullanmaya başladılar. Tabii devran dönünce AKP de döndü. Gündemdeki değişikliklerle hakim ve savcıların tazminatlarını artık devlet değil, kendilerine ödeyecek. Yine gündemdeki bir başka değişiklikle hakkında soruşturma yapılan bir kişinin mal varlığına el konulması için mahkeme heyetinin oy birliğiyle karar vermesi gerekecek. Bu aylamadan önce MASAK, BDDK ve benzer kurumların raporu istenecek. Bu değişikliğin Türkçesi şu: mallara el koymak olanaksızlaşacak. Buna karşın bir kişiye müebbet hapis cezası vermek için oy birliği değil oy çokluğu yeterli olacak. Bir başka değişiklik de katalog suçlar diye tanımlanan listede. Yasanın suç saydığı fiilleri işlemek üzere örgüt kuranlar artık katalog suçlar listesinden çıkarılıyor. Bunun Türkçesi ise şu: 17 Aralık sürecindeki soruşturmalara dayanak oluşturan delillerin neredeyse tümü dosya dışına çıkartılacak. Meclisteki pakette ayrıca adli kolluk hakkında soruşturma yetkisi de Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlanıyor. Bütün bunları topladığımızda 17 Aralık sürecinde yolsuzlukla suçlananlar, bütün koruma zırhlarının ardından ifade vermeleri gerekirse kendilerine şu sorulacak: savcınızı nasıl alırsınız? Özel yetkili MIT. Meclisten son iki haftada geçen ve bu haftanın gündeminde yer alan yasalar, paralel devlet tartışmalarından öte ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayan belirsiz yetkilere sahip yeni devletçikler yaratmaya aday. Tümünün başında başbakanın tek yetkili olacağı bu devletçikler Türkiye'yi ileri demokrasiye değil diktatörlüğün hafif kalacağı ürkütücü bir yapıya götürmeye gebe. Hükümet daha önceki yasa değişikliklerinde olduğu gibi vitrine özgürlük beklentilerini koydu. Toplum son demokratikleşme paketi ile hapisteki yurtseverlerin çıkıp çıkmayacağını tartışırken hükümet kamuoyu önünde konuşulması istemediği bütün değişiklikleri de yasalaştırmış oldu. Başına demokratikleşme tanımının konduğu ilk dört paketten hiçbiri toplumsal beklentileri karşılamaya yetmedi. Son pakette de yine vitrinde başta 5 yıldan fazla hapiste kalanlar olmak üzere toplum katında tartışmalı davalar nedeniyle cezaevindeki herkesin serbest kalabileceği iklimi yayıldı. Bunun öncekiler gibi aldatıcı değil, gerçekçi olmasını bekliyoruz. Son pakette özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin madde de yer alıyor. ÖYM'ler Temmuz 2012'de meclisten geçen paketle birlikte kaldırılmış, yerlerine terörle mücadele kanunu çerçevesinde kurulan yeni mahkemeler gelmişti. ÖYM'ler de sadece ellerindeki dosyalara bakacak, bunlar bitince de işlevleri sona ermiş olacaktı. Öyle anlaşılıyor ki 17-25 Aralık süreci hükümetin yargı hesaplarını altüst etti. Şimdi hükümeti olumsuz etkileyecek, yolsuzluk operasyonlarını boşa çıkaracak bir yargı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada tam yetkili Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanı da Başbakan'a bağlı olarak adım atacağına göre pek çok kritik davada hükmü Başbakan'ın vereceğini söylemek abartma olmaz. Başbakan giderek sertleştirdiği son söylemlerinde içlerindeki şeytanı sonradan gördüklerini, aralarına çetecilerin sızdığını vurguluyor. Bütün bunları da yasa dışı bir örgüt zemininde yorumladığı paralel devlet adıyla tarif ediyor. Eğer Başbakan samimi ise başta Ergenekon ve Balyoz olmak üzere kendisinin de kumpasla hakim ve savcıların ayarlanarak açılmış olduğunu düşündüğü davalarda tartışmaları bitirecek bir adım atabilir. Samimiyet, bu davaların ikide bir görüldüğü adresi değiştirmek yerine hukuksuz, delilsiz açıldığı gerçeğinden hareket edip dosyaları tümüyle kapatmayı gerektirir. Bütün bunların üzerine MİT yasası dikiliyor. Zaten tüm operasyonları gizli olan, özel yasası bulunan MİT, şimdi daha özel bir yasayla kimlik ve kabuk değiştiriyor. Hükümetin de daha komisyon aşamasında en kritik maddeleri üzerinde oynamalar yapmasından anlaşılıyor ki, öncekiler gibi bu yasada apar topar getirilecek. Böylesine tartışmalı yetkilerle donatılmış, özel görevli MİT oluşturmak, Türkiye'nin genel çıkarlarına hizmet etmeyeceği gibi orta vadeli AKP devletinin çıkarlarına da hizmet etmeyecek. Önceki iktidarlar döneminde sandıktan önce seçim yasalarını değiştirmek gelenekti. AKP iktidarı ile birlikte seçim yasaları da kesmiyor. Devlet çarkını tümüyle değiştirecek adımlar atılıyor. Deyim yerindeyse icraatı yasalara uygun yapmak yerine yasalar icraata uyduruluyor. Buna devletin çivisi çıkmış demek hafif kalır. İktidar almış eline bir çivi, devletin her yerine çakıyor. Yazıklar olsun. 17 Aralık operasyonu 28 Şubat'ta sıfırlandı. O gün başlayan 3 ana dosya halinde sürdürülen yolsuzluk operasyonunun hemen ardından karşı operasyon başlamış ve iktidar koalisyonu içindeki çatlakla yarılma yaşanmıştı. Altın kaçakçılığından ihaleye, fesat karıştırmaya, kaynağı açıklanamayan toplu para bulunmasından çeteciliğe kadar bir dizi suçlamayı içeren 17 Aralık sürecinin sıfırlandığını vurguladık ama burada noktalanacağı söylenemez. Daha sıfırın altı var. Karşılıklı buzlaşma süreci var. 17 Aralık'ın ikinci önemli dilimini 25 Aralık'ta Başbakan'ın oğluna uzanan ifade süreci oluşturuyordu. Bu aşamadan sonra operasyon tersine döndü. Polisler, savcılar, hakimler görevlerinden alındı. Yerlerine yenileri atandı. Operasyonu başlatan savcılarla ilgili karşı soruşturmalar açıldı. Onlar da bir bakıma yolsuzlukların üzerine gitme suçu işlediler. Başbakan 17 Aralık operasyonunun başlıca göğüsleyicisi olduğunu ilan edip yıllarca koalisyonu birlikte yürüttükleri cemaate karşı savaş açtı. Bu savaşın görünür gelecekte durması beklenemez. Aksine başta seri tapeler olmak üzere yeni savaş yöntemleri cepheye sürülecek. 17 Aralık sürecinde hiçbir tutuklu sanığın kalmamasıyla birlikte geçici zafer parti kanadının görülüyor. Çünkü parti operasyonun tüm yargısal süreçlerine hakim olacak bir mevzi edindi. Ergenekon soruşturmasında ise yukarıdaki tablonun tersi bir süreç yaşandı. 2007'nin ortasından başlayıp 2008'de toplumu sarsacak gözaltılarla devam eden Ergenekon operasyonunda yargı zaman zaman hükümetin istemediği kararlar alma eğilimine girdi. Koalisyonun her iki kanadının da mutlak tutuklanmasından yana olduğu bazı kişiler serbest bırakılınca bu kararı veren hakimler hedef haline geldi. Hükümet zorlansa da bu hakimleri dosyadan uzaklaştırarak operasyonların istediği seyirde devam etmesini sağladı. Profesör Mehmet Haberal, kendisini tutuklayan ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar veren hakimler hakkında dava açtı. Davayı kazandı. Bu hakim ve savcıların suç işlediği sabit hale geldi ve tazminata mahkum edildiler. Euro karar uygulansaydı büyük olasılıkla başta Ergenekon davası başta olmak üzere toplumun gözü önünde seyreden pek çok soruşturmada seri tutuklamalar zorlaşacaktı. Tutukluluğa devam kararları azalacak, tahliyeler artacaktı. Hükümet hemen önlemini aldı. Hakim ve savcıların görevleri nedeniyle tazminata mahkum edilmeleri halinde bu bedeli kendilerinin değil, devletin ödemesini kararlaştırdı. Hükümetin sağladığı bu tutuklama hakkının sonucu olarak bugün yüzlerce kişi demir parmaklıkların altında tutuluyor. Yukarıdaki iki çelişkili durumun ardından haykırmak isteriz. Bunu hangi vicdan kabul eder? Böyle bir ülkede hukukun, adaletin vicdanıyla karar veren yargıçların olduğunu kim söyleyebilir? Hakimler ve savcıların değiştirilmesiyle birlikte 17 Aralık tutuklularının tümünün serbest bırakılması kararına yargının işine biz karışmıyoruz diyen Adalet Bakanı'na kim inanır? Hükümet yandaşlarına her türlü özgürlüğün tepsiyle sunulduğu, muhaliflere her türlü zulmün reva görüldüğü böyle bir ülkede kendisine insanım diyen kim huzurlu olabilir? İlkesel olarak biz de tutuksuz yargılanmadan yanayız ama böylesine çelişkili bir tablo karşısında insan yazıklar olsun diye başlayıp bütün ağır sözcükleri bitirmek istiyor. Tek çıkış 30 Mart'ta insanların sandığa vicdanıyla gitmesi. Berkin'e uyanan Türkiye. Berkin Elvan ile birlikte gezi direnişlerinde yaşamını yitiren gençlerimizin sayısı 8'e yükseldi. Berkin'den önce yaşları 17 ila 26 arasında değişen gençler diyorduk, şimdi şehitlik yaşı 14'e kadar düştü. 269 günlük yaşam mücadelesinin sonunda gözlerini hayata kapayan Berkin Elvan, tüm Türkiye'ye gelinen noktanın fotoğrafını gösterdi. Karşı karşıya kaldığımız tablo öylesine vahim, vahşi ve insanlık dışı ki insan neresinden başlayacağını bilemiyor. Türkiye'de yıllarca faili meçhul cinayetler tartışması yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce öldürülen aydınlarımızın, gençlerimizin katil zanlısı olarak yakalananlar da tetikçilerden öteye geçemedi. Bu faili meçhuller dönemi sona ermeli derken şimdi de faili meşhur cinayetler dönemi başladı. Ethem Sarısülük'ün yaşamını nasıl yitirdiğini canlı yayın eşliğinde bütün Türkiye gördü. Ama yargılama tüm Türkiye'den kaçırılıyor. Berkin Elvan'ın cinayetinde de olay günü orada olan polislerin tümünün ifadesi alındı. Ortak cümleleri şu oldu: o gün ne olduğunu hatırlamıyoruz. Özellikle büyük şehirlerin en ücra köşelerini bile kamera altında tutanlar, İstanbul'un göbeğinde Berkin Elvan'ın alnına isabet eden gaz fişeğiyle ilgili hiçbir görüntü olmadığını söylüyorlar. Böylesi cinayetlerde en önemli yanlardan biri olay sonrasında yöneticilerin takındığı tutumdur. Sorumluluk makamında olanlar olayı öylesine göğüsler ki toplumda yaraların sarılacağı, kabuk bağlayacağı duygusu güçlenir. Topluma güven gelir. Öyle ki böylesi acı olaylar toplumun ortak paydalarını da güçlendiren sonuçlar da doğurabilir. Ama tabii ki iç barışı şiar edinmiş demokrasinin güçlü olduğu ülkelerde. Türkiye'de ise bunun tam tersinin yaşandığını görüyoruz. Berkin Elvan cinayeti önceki gün öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında defalarca inelendi. İktidar sahipleri ayaküstü soru üzerine söyledikleri kimi üzüntü sözcükleri dışında yaraya merhem olacak bir adım atmadılar. Böylesi olaylar tıpkı toprağın derinlerindeki fay hatları gibi toplumun derinliklerinde, kalplerde, beyinlerde fay hatlarına neden olur. Sağduyu sahibi herkes ülke bütünlüğünü her şeyin önüne koyarken toplumdaki, beyinlerdeki, yüreklerdeki parçalanmışlık kahredici bir hızla devam ediyor. Berkin Elvan cinayetinin bir başka boyutu ise toplumda yarattığı direnç. Dün daha önceden planladığım Anadolu gezileri çerçevesinde Hacı Bektaş, Gülşehir, Avanos, Ürgüp ve Şerefli Koçhisar'daydım. Hacı Bektaş'ta Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu, CHP yöneticileri ve tüm yurttaşlarla birlikte Berkin Elvan için bir dakikalık saygı duruşunun ardından söyleştik. Hepsinin gözlerinde Berkin Elvan cinayetinin acısı vardı. Bu son olsun, bunun hesabı sorulsun haykırışları birbirine karışıyordu. Gülşehir'de de insanlar Berkin Elvan için hazırladıkları dövizlerle yola düşmüşlerdi. Daha önce hazırlanmış hırsız var dövizinin hemen altında katil var sözü eklenmişti. Avanos'ta ise benzer dövizlerin yanında insanların elinde birer somun ekmek vardı. Memlekette artık ekmek aslanın ağzında değil, gaz fişeğinin altındaydı. Sadece büyük şehirlerden değil, Anadolu'nun dört bir yanından gelen haberler gösteriyor ki Türkiye Berkin Elvan'a uyanmıştı. Bu iktidar 16 kiloya düşen Berkin Elvan'ın ağırlığının altında kalacak. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.